Emre bölgesinin en çok dinlenen 889. podcast'in gerekli detaya hepiniz
aslında hoş geldiniz. Aslında bak şöyle bir projem vardı.
Deneyelim abi, olur belki.
Abi yapmamız lazım. Bir yerden başlamamız lazım.
889.
Gerekli detayın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde konumuz bir gün önce yayınladığımız bonus bölümde haber verdiği gibi dövüş kulübü olacak. Kitabı okumayanlar veya filmi izlemeyenler için çok fazla spoiler içeriyor bu bölüm. Lütfen rica ediyorum, şayet kitabı okumadıysanız ya da filmi izlemediyseniz bu bölümü dinlemeyin. Başlıyorum, her şey mahvoldu diye ağlamayın sonra. Dövüş Kulübü sarıların aksine bir film değil, esasında bu bir roman. Chuck Palahniuk tarafından yazılmış ve 1996 yılında yayınlanmıştı. Genel anlamda konu şu, isimsiz bir kahramanımız var. İnsomnia ile mücadele ediyor. Bir uykusuzluk hastalığı gibi bir durum söz konusu. Bu mücadelesinde medikal yardım arıyor ancak bulamıyor. Çeşitli hastalıklara sahip insanların katıldığı destek gruplarına gitmeye başlıyor doktorunun önerisiyle. Bir süre sonra da Tyler Durden isimli kişiyle tanışıyor. Birlikte modern dünya için devrim niteliğinde olan yeni bir psikoterapi grubu oluşturuyorlar. Dövüş Kulübü. 1999 yılında ise yönetmen David Fincher bu romanı aynı isimli bir filme uyarlıyor. Uyarlanan bu film kült filmler listesine, deyim yerinde ise elini kolunu sallayarak giriyor. Filmden de çok kısa bahsetmek istiyorum çünkü yakın çevremde de maalesef hala anlaşılamamış bir eser bu. Hikayedeki ana karakterimiz anlatıcı, işi gereği yoğun stres yaşayan ve sürekli uçakla seyahat eden biri. Hem stres hem jet lag bu arkadaşımız da uykusuzluğa sebep oluyor. Bu uykusuz geceler derin düşünceleri, anlam arayışını, psikolojik çöküntüleri ve sistemi sorgulamayı da beraberinde getiriyor tabii ki. Kendi zihninde yarattığı Tyler Durden karakteriyle birlikte bir barda insanların canlı hissetmek için birbirleriyle dövüştüğü, hatta bunu belirli kurallar çerçevesinde yaptığı bir kulüp kuruyor. Bunu da aslında kasıtlı olarak yapmıyor. Sadece kendi yapmak istediği şeyleri yaparken aslında bulunduğu duygu durumunda yalnız olmadığını keşfediyor ve o kendi yolunda yürürken insanlar ona katılıyor. Dövüş kulübü giderek büyüyor. Tüketim toplumuna karşı savaş açıyor. Kapitalist düzeni eleştiriyor. Modern köleler olduğumuzu, medyanın aklımızla oynadığını, sadece basit tüketicilerden ibaret olduğumuzu vurguluyor. Bu serzenişler beraberinde yeni bir projeyi doğuruyor. Kaos ya da kargaşa projesi diyebiliriz adına. Bu süreçle birlikte dövüş kulübü üyeleri ülkenin çeşitli bölgelerinde pek çok olaya karışmaya başlıyor. Bir süre sonra bu protestolar önü alınamaz şekilde büyüyor. Gelelim kitabın ortaya çıkış sürecine. Chuck Palahniuk kampa gidiyor bir gün. Bir tartışma yaşıyor orada. Morluklar ve şişliklerle dönüyor işe. İş arkadaşları ise hiçbir şey sormuyor. Özel hayatına duyulan ilgisizlik ve belki de korku Chuck'ı Fight Club'ı yazmaya teşvik ediyor. 1995 yılında Chuck Palahniuk tehlikeli yazım isimli tekniği uygulayan bir yazı grubuna katılıyor. Bu tekniğin geliştiricisi Amerikalı yazar Tom Spanbauer. Tekniğin savunduğu iki önemli nokta var. Minimalist yazım ve acı dolu kişisel deneyimlerin ilham kaynağı olarak kullanılması. Burada hemen araya girip belki de bölümün en önemli gerekli detayını vereyim. Yazarın adını yanlış okuyormuşum başından beri. Chuck Palahniuk gibi bir telaffuzu var aslında. Muhtemelen ben bunu beceremeyeceğim için sadece Chuck demeye devam edeceğim. Burası beni zorlayacak çünkü bayağı. Neyse, işte bu yazarın etkisi altında kalıyor. Daha sonra Görünmez Canavarlar olarak yayınlanacak romanın ilk taslağını hazırlıyor. Hiçbir yayın evinin ilgisini çekemiyor. Bu durum üzerine kısa hikaye olarak yazdığı dövüş kulübünü genişletiyor ve bir roman haline getiriyor. Daha önceden 7 sayfalık bir kısa hikaye olan eser olgunlaşarak bir romana dönüşüyor. 1996 yılında ise yayınlanıyor. Filmden de söz etmek istiyorum biraz. David Fincher'ın yönetmen koltuğunda olduğundan bahsetmiştik. Anlatıcı rolünde ise Edward Norton'u görüyoruz. Bu arada çok üzülerek söylüyorum, Edward Norton'ın canlandırdığı bu karakterin isminin Jack olduğunu söyleyenler falan var. Yok öyle bir şey. Bu karakterin adını ne romanda ne de filmde hiç duymuyoruz arkadaşlar. Adını bilmiyoruz. Gittiği destek gruplarında kendine sahte isimler veriyor hep. Cornelius Rupert gibi isimler kullandığını görüyoruz ancak gerçek adını bilmiyoruz. Tyler Durden rolünde Brad Pitt, Marla Singer rolünde ise Helena Bonham Carter var. Michael Lee Eddy ya da bilinen sahne adıyla Meatloaf ise Bob karakterini canlandırıyor. 20 Ocak 2022'de Meatloaf hayatını kaybetti. Kendisini saygı ve sevgiyle anmış olalım bu bölümlere. Filmin bütçesi 60-65 milyon dolar civarında, 138 günde çekiliyor. Dövüş sahneleri ve bu sahnelerin getirdiği kan ve terden dolayı da koreografi ve makyaj konularında uzman isimlerle çalışılıyor. Filmle ilgili pek çok ilginç nokta var. Bunların ne kadarı doğrudur, ne kadarı şehir efsanesidir tartışılır tabi, ancak bu gerekli detaylardan da bahsetmek lazım. Örneğin, Marla Singer karakterini canlandıran Helena Bonham Carter, makyajcısından sol elini kullanmasını rica ediyor. Yani ters elini, baskın olmayan elini kullanmasını rica ediyor. Bu sayede Marla karakterinin olması gerektiği gibi özensiz bir tip olmasını sağlıyor. Yönetmen, tipik bir Hollywood filminin 2-3 katı kadar fazla çekim yapıyor. Örneğin, Edward Norton'ın merdivenlerden yuvarlandığı sahnede 12 farklı çekim yapılıyor. Sonra ne oluyor peki? İlk başta çektiklerini kullanıyorlar filmde. Mağara sahnesinde Marla Singer'la anlatıcı arasında bir nefes görülüyor. O nefes, Leonardo DiCaprio'nun Titanic filminde gördüğümüz nefesi. Filmden alınıp oraya konulmuş. Tyler'la anlatıcının birlikte beyzbol sopalarıyla arabalara vurduğu sahnede özellikle istenen bir araç var. Volkswagen Beetle. İki oyuncu da Beetle'dan nefret ediyorlar. Edward Norton durumu şöyle açıklıyor. 60'lı yılların gençlik kültürünü ve özgürlüğünü simgeleyen bir araç bu. Ancak 60'ların gençleri 90'ların şirket patronları oldu. Kendi dönemlerini paketleyip tekrar satıyorlar gençliğe. Bu konulara pek girmek istemiyorum ama günümüzde de çıkıp birileri sürekli işte eğitim, girişimcilik, iş dünyası falan filan konuşuyorlar ya, başarı hikayelerinden bahsediyorlar bilmem ne. Yani ne bileyim, neyse hiç bulaşmıyorum. Neticede bu arabayı iki oyuncu da sevmiyor. Sıra bu arabaya geldiğinde de bam diye yapıştırıyorlar sopayı. Film boyunca Tyler Durden'ın sarı turuncu renkli gözlüklerini göreceksiniz. Bu gözlüklere Blue Blocker deniliyor ve insomnia hastaları tarafından sıklıkla kullanılıyor aslında bunlar. Özelliği ise uyku için gerekli olan melatoninin üretimine zarar veren mavi ışığı filtrelemek. Filmin neredeyse her sahnesinde bir Starbucks bardağı var. Hatta filmde yerli bir edilen kahve dükkanı da bir Starbucks aslında. Ancak Starbucks firması dükkanın üzerinde isim görünmesini istememiş. Yani Starbucks'ın yıkılışı gibi bir durum göremiyorsunuz filmde. Ancak bu Starbucks'ın kahvelerinin leş gibi olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Ayrıca Starbucks mobil uygulamasında herkesin bıraktığı 3-5 kuruşun tamamını kafalarına göre işletip nasıl da parayı vuruyorlar hiç düşündünüz mü? Neyse konumuz bu değil. Filmin birkaç sahnesinde Tyler Durden karakteri henüz anlatıcıyla tanışmamış olmalarına rağmen karşımıza çıkıyor. Ekranda beliriyor. Örneğin anlatıcının otel odasındaki televizyonda otel tanıtımını izlediği sahnede personellerden birinin Tyler Durden olduğunu görebilirsiniz. Yine bazı sahnelerde Tyler ve anlatıcının aslında aynı karakterler olduğu bize gösteriliyor. Örneğin otobüste bu ikiliye çarpan adam dönüp anlatıcıdan özür diliyor. Tyler'a hiçbir şey söylemiyor. Bara girerlerken kapıdaki kişi sadece anlatıcıya selam veriyor. Arabayı getiren vale anlatıcıya bakıp Bay Durden diye hitap ediyor. Ve belki de en çarpıcılarından biri de şu. Arabalara vurdukları sahnede önce Tyler'ı vuruyor ilk arabaya, sonra anlatıcı vuruyor. Ancak alarm ikinci vuruştan sonra çalıyor. Kaza yaptıkları sahnede aracı Tyler'ın kullandığını görüyoruz. Ancak kazadan sonra Tyler yolcu koltuğundan çıkıyor ve şoför koltuğundaki anlatıcıyı kurtarıyor. Yani aslında film boyunca bize Tyler Durden'ın gerçek olmadığı, bir yanılsama olduğu, anlatıcının zihninde canlandırılan bir karakter olduğu çeşitli şekillerde ifade ediliyor. Ufak bir gerekli detay daha, anlatıcının kendini vurduğu sahnede makyaj süpervizörü Rob Bottin tarafından hazırlanan bir kukla kullanılıyor. Robocop bölümünü dinleyen dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Rob Bottin bizim meşhur Robocop kostümünü de modelleyen abimiz. Chuck Palahniuk kendisine hala dövüş kulübünün yerini soranların olduğunu söylüyor. Kendisi ısrarla böyle bir kulübün gerçekte var olmadığını dile getiriyor. Ancak gerek romanın gerekse filmin etkisiyle dövüş kulüpleri ortaya çıkıyor. Bu kulüplerin bazıları davete dayalı bir sistemle çalışıyor. Size ilginç gelebilir, ben öğrendiğimde çok şaşırmadım açıkçası. Bu kulüplerden bir tanesi Gentleman's Fight Club. Kurucusu bir dövüş sanatları eğitmeni ve aynı zamanda yazılım mühendisi. Bu grubun üyelerinin büyük çoğunluğu da teknoloji sektöründe çalışan erkeklerden oluşuyor. Şaşırmama sebebimi belki ileride ayrı bir bölüm olarak anlatırım. Ancak az çok tahmin edebiliyorsunuzdur diye ümit ediyorum. Toparlayacak olursak Fight Club gerçekten de çok önemli ve sağlam bir eser benim gözümde. Pek çok kalıcı iz bırakmayı başarmıştır. Gerek bende gerekse dünyanın pek çok yerinde benzer ya da aynı düşüncelere sahip insanlar için. Bir nevi yalnız değilsin mesajı olmuştur aslında. Gayet tabii bu romanı veya filmi alıp sonrasında ya he işte ona buna vuruyorlar, düzene karşı geliyorlar, sonra hastanelik alıyorlar, yarın sabah işe gitmeyecek bunlar, ne yapıyorlar gece gece falan diye okursanız ya da izlerseniz oradan bir hal çıkmaz. Konu bu değil çünkü. Araca değil, amaca odaklanmak lazım. Gelecek hafta Cuma günü saat 19.28'de görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Merak etmeyin, her şey kontrol altında.